Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Muhterem dinleyicilerimiz, bir Şebnem Kuşağı programında daha birlikteyiz. Bu hafta sizlerle ilk insanın hayatından başlayarak Peygamber Efendimiz'e kadar bir seri şeklinde devam etmeyi düşündüğüm peygamberlerin hayat hikayelerinden ve onların aile hayatlarından bahsetmeye çalışacağım. Hem ilk insan olduğu için Hazreti Adem, hem ilk peygamber olduğu için ve Kur'an-ı Kerim'de kendisine hususi bir yer ayrıldığı için defalarca farklı ayetlerde cennet hayatı ve şeytanla münasebetleri, kavgaları anlatıldığı için Hazreti Adem'le başlayalım istiyorum. Allah bu sohbetlerimizi başta kendimiz olmak üzere bütün dinleyenlerimizin istifade etmesine medar kılsın. Bizi bu nurlu silsilenin Hazreti Adem'den başlayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzayıp giden Nebiler silsilesinin mümtaz şahsiyetlerinin manevi hallerinden, makamlarından, şefaatlerinden hissedar eylesin. Her biri isimlerini bildiğimiz, bilmediğimiz, Allah tarafından almış oldukları emanetleri bir hakkın yerine getirdiler, vazifelerini ifa ettiler ve yine Allah'ın seçip razı olduğu şekilde huzuruna tertemiz bir şekilde ulaştılar. İnşallah ahirette de diğer insanların arasından seçilip ayrı bir şekilde mevki ve makam alacaklar. Bizi de hem bu programı yapmakta olan kardeşinizi hem de siz saygıdeğer dinleyicilerimizi inşallah o mahşer meydanında da bu enbiya ve rusul efendilerimizin, peygamber efendilerimizin yanına, sohbetine dahil etme, şefaatine nail olma imkanına, fırsatına nail oluruz. Hepimiz bundan hissedar oluruz. Onların bizi tanımasına vesile olacak bir hayat tarzı yaşarız inşallah. Onların hatıralarını yaşayan, yaşatan, tanıtan insanlar oluruz. Biz de onların bu devirdeki, bu mekanlardaki birer temsilcisi, birer numunesi gibi yaşarız. Böylece nihai olarak Allah'ın rızasına kavuşmuş oluruz inşallah. Hazreti Adem, biraz önce de bahsettiğim gibi ilk insan. Aslında hepimiz az çok Hazreti Adem'le ilgili bir şeyler biliriz. Onun cennette yaşadığını, şeytanla bir takım imtihanlar geçirdiğini, nihayetinde cenneti terk ettiğini, cennetten uzaklaştırıldığını, dünyaya indirildiğini biliriz, ana hatlarıyla da olsa. Fakat zaman zaman bu kıssayı, bu kıssaları hatırlamakta fayda var. Hem teferruat kabilinden olan ayrıntılarıyla günümüze, hayatımıza pek çok ibretler çıkması açısından, hem de her birinin gönlümüze hitap eden pek çok özellikleri var. Her an bizi canlı tutan özellikleri var. Ve Kur'an-ı Kerim kıssa anlatarak insanların gönlünde, kafasında meseleleri daha somut hale getirmiştir, müşahhas hale getirmiştir. Çünkü kıssalar, hikayeler soyut gerçekleri anlamakta, anlatmakta çok başarılı örneklerdir. Biz de inşallah sadece kıssa anlatmak, sadece Hazreti Adem'i anlatmak veya sadece peygamberlerin hayatını anlatmakla değil, onlardan günümüze neler çıkartabiliriz? Bu mesaj kaygısıyla, bu hikmet perdesinden bakmaya çalışarak bu konuları işlemeye çalışacağız. Bir girizgah yapmış olalım. Evet, Allah ezelde tek başınayken, kendisinden başka hiçbir varlık yokken, kendi ilmini, kudretini, yüceliğini güzelliklerini varlıklara seyrettirmek için, onların kendisinin farkında olmasını istemesi, murad etmesi sebebiyle insandan önce bir takım varlıklar yarattı. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede geçtiği üzere Allah meleklere ben yeryüzünde halife yaratacağım buyurduğuna göre demek ki melekler insandan önce yaratılmış akıl sahibi varlıklar. Bunun dışında yine cennette yaşayan cinler olduğu da rivayet edilir. Hatta şeytanın çok bilinen veya kabul edilenin aksine bir melek değil, cinlerden bir parça, cinlerin bir çeşidi olduğunu Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Demek ki meleklerin dışında cinler de yine insanlardan önce yaratılmış varlıklardan. Allah-u Teala aslında kün demek suretiyle, yani ol demek suretiyle her şeyi sorgusuz sualsiz yaratabilecek iken, belki ileride yaşanacak olaylara şahit olmaları için meleklere bir sual tevcih etti. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim'deki manasıyla, mealiyle bakalım. Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesi şöyle. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurmuştu. Melekler, bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, kanlar dökecek bir kimseyi mi yaratacaksın dediler. Allah da onlara sizin bilmeyeceğiniz, bilemeyeceğiniz şeyleri herhalde ben bilirim dedi. Şimdi devamına geçmeden önce bu ayet-i kerimelerin birkaç husus var işaret edilmesi gereken. Burada Allah-u Teala meleklere bugünkü anlamıyla istişare etmek için soru sormuyor. Yani sizin fikriniz nedir? Ben böyle bir şey yapacağım. Uygun olur mu? Bunun yanlış tarafı var mı? Gibisinden onlara meselenin ileriki boyutlarında nasıl gelişeceğiyle ilgili tahminlerini almak için bu soruyu sormuyor. Belki ileride gelileceği üzere kendi kudretini, azametini, ilmini onlara itiraf ettirmek, onların aslında zayıf varlıklar olduğunu onlara fark ettirmek için olabilir. Bunun dışında Allah-u Teala bir halife yaratacağını bildiriyor. Halife çok geniş bir kavram. Allah'ın yeryüzünde bir halife yaratması üzerinde biraz durmak gerekiyor. Aslında bu ayet-i kerime çok geniş izah gerektiren, pek çok yönüyle konuşulması gereken bir ayet-i kerime. Hilafet, yani halife olmak, vekil anlamında, yani birisi yokken onun işlerini devredip idare etmek manasındadır. İnsanın halife olması, Allah'ın bütün işlerini, vazifelerini üzerine alıp yürütmek manasında değildir. Çünkü Allah işlerini terk edip bırakan bir varlık değildir. İşlerinin bir kısmını birilerine vekil bırakan bir varlık değildir. O her an işinin başındadır. Her an yaratmaya devam etmektedir, emretmeye devam etmektedir. Bütün mahlukatını en küçüğünden en büyüğüne kadar rızıklandırmaya devam etmektedir. Her türlü ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir. Dolayısıyla insan halife olmak vazifesiyle yeryüzüne gönderilirken veya yaratılırken her hususta Allah'ın vekili olmak şeklinde bir halef olma özelliğine sahip değildir. Bu sadece, bu halifelik sadece Allah'ın yeryüzünü ihya ve imarda kendisine vekil olarak insanı seçmesiyle. Ayrıca insanın dini yaşamak noktasında, dinin emirlerini yerine getirmek, Allah'ın emir ve yasaklarını yaşamak noktasında vekil tayin edilmesidir, vasıta olmasıdır, vesile olmasıdır. Bunun ötesinde Allah'ın her türlü gücünü, her türlü vasfını insanın temsil etmesi değildir. Allah'ın yani devreden çıkarak insanın onun yerine ikame olması demek değildir. Bu manada bazı ideolojiler, bazı düşünceler, mesela deist bir takım inanca göre Allah yeryüzünü yaratmıştır. Bir mimar nasıl bir eşyayı, bir binayı yarattıktan sonra artık kendi haline bırakır, ona müdahale etmezse, Allah da kainatı, insanı yaratmış, devreden çıkmış, her şeyi insana bırakmıştır gibi bir düşünce var. Deizmin bu düşüncesine İslamiyet karşı çıkar. Çünkü İslamiyet'e göre Allah her an yaratmaya devam etmektedir. Her an kullarına emretmeye devam etmektedir. Her an onların ihtiyaçlarını görüp gözetmektedir. Yani kenara çekilmiş bir tanrı inancı İslam'a ters düşen bir inançtır. İslam bu tür bir inancı tamamen yasaklar. Dolayısıyla halifelik bu manada Allah'ın emirlerini yeryüzünde yaşayacak, yaşatacak bir varlık. Onun vekili manasındadır, vasıtası manasındadır. Tamamen bir tanrı tasavvuru, insanı bir tanrı görme tasavvuru hem yanlıştır, hem gereksizdir, hem de insanın boyunu aşan bir vazifedir. Bir insan türlü türlü eksikliğiyle, acziyetiyle halife olsa bile tek başına bazı zamanlarda bazı ahmakların iddia ettiği gibi tanrılık yapabilecek, Allah'ın vasıflarını yaşatabilecek, tek başına bunu temsil edebilecek, kısacası Allah olabilecek vasıfta değildir insan. Dolayısıyla insanı bulunduğu mevkiden daha üst bir mevkiye taşımak, onu yüceltmek değil, onu aşağılamak, onu hakir kılmaktır. Allah'ın hakkını insana vermek, hem Allah'a onun vasıflarına zulmetmektir, hem de insana zulmetmektir. İşte bu manada, evet, insan Allah'ın halifesidir. Yeryüzüne indirdiği, görevlendirdiği bir kuludur. Ama aciz bir varlıktır. Ama eksikleri olan bir varlıktır. Bu büyük vazifeyi Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde imar etme, yeryüzünü ihya etme, insanlara Allah'ın vekili şeklinde veya hayvanlara, bitkilere bu şekilde davranma gücü, yetkisi, vazifesi insanı elbette bütün varlık içinde yüce bir mevkiye getirir, onu yüceltir. Şimdi ayet-i kerimeye tekrar dönecek olursak, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurmuştu. Melekler de bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak bir kimseyi mi yaratacaksın demişlerdi. Şimdi meleklerin böyle bir soru sorması Allah'a itiraz etme manasında değil. Mahiyetini anlayamadıkları bir olayın derinliğine inmeye çalışma, onu idrak etmeye, akletmeye, düşünmeye, çözmeye çalışmayla ilgili bir soru. Yoksa haşa, melekler zaten tabiat itibariyle günah işlemeyen, Allah'a isyan etmeyen, edemeyecek vasıfta varlıklar. Onların burada adeta Allah'a baş kaldırma gibi bir tutumu söz konusu olamaz. Daha çok meseleyi anlayamamaktan kaynaklanan bir soru işareti. Bunu Allah'a arz ediyorlar. Zaten devamındaki ayet-i kerimede de Allah-u Teala ona bir takım, o meleklere bir takım hakikatleri gösterdikten sonra onlar itiraf ediyorlar. Ya Rab diyorlar. seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bir bilgimiz yoktur. Yani melekler burada gurur, kibir yaparak meydan okumuyorlar. Sadece meseleyi anlamaya çalışıyorlar. Bununla ilgili bir soru işareti var. Onu çözmeye çalışıyorlar zihinlerindeki. Fakat ayet-i kerimede dikkat edilecek husus şu: yeryüzünde fesat çıkaracak bir kimseyi mi yaratacaksın? Peki melekler insanın fesat çıkarmaya, kan dökmeye muktedir olduğunu nereden biliyorlar? Daha yaratılmamış bir varlığı nasıl anlayabiliyorlar, tanıyabiliyorlar? Günümüzde şunu görüyoruz ki gerçekten yeryüzünde kan dökülüyor. Yeryüzünde savaşlar var. Türlü türlü kötülükler yapılıyor. Dolayısıyla meleklerin tahmini veya bilgisi tamamen havada kalan bir şey değil. Yani bir tahminden öte bir bilgiye dayanıyor. Bu bilgiyi nasıl elde etmiş olabilirler? Bu hususta İslam alimleri genel hatlarıyla üç temel görüş ileri sürmüşlerdir. Meleklerin Allah-u Teala'ya bizler seni hamdinle tesbih ederken, tenzih ederken sen yeryüzünde fesat çıkaracak bir varlık mı yaratacaksın diye sorduklarını söylemiştim. Burada melekler bu bilgiyi neye dayanarak öğrenmiş olabilirler? İnsanın ileride, insan neslinin ileride kan dökeceğini nereden biliyorlardı sorusunu sormuştuk. Bu konuda üç ana görüş olduğunu hatırlatmıştım. Şimdi bu görüşleri kısaca özetleyelim. İlk görüş, çeşitli rivayetlere, hadis-i şeriflere dayanarak yeryüzünde insanlardan önce yaşamış cin topluluğu bulunduğu, bunların aynı insanlar gibi bir müddet burada ikamet ederken birbiriyle büyük harpler yaptıkları, savaş çıkardıkları, kan döktükleri, zulmettikleri, zulme maruz kaldıkları, insanın da onlar gibi bir varlık olması sebebiyle aynı sonuca gideceğini, onların da, insanların da cinler gibi kan dökebileceğini düşündüklerinden böyle bir şey söyleme olma imkanları, ihtimalleri vardır. Alimlerden bir kısmı böyle düşünmüş. İkinci bir grup ise Allah-u Teala'nın kendilerine soru sorduğu meleklerin levh-i mahfuzda görevli melekler olduğu, bu meleklerin kaderin, yani olmuş olacak her şeyin yazılı bulunduğu levh-i mahfuza bakarak orada Hazreti Adem'in ve onun neslinin kan dökme vasfına sahip olduklarını, ileride savaşlar çıkacağını, birbiriyle mücadele edeceklerini ve bu neticede kan döküleceğini bildiklerinden meseleyi anlamak için, yani böyle bir varlığı yaratmaya tekrar ne gerek var? Bunlar içinden bir kısmı da olsa, çoğunluğu da olsa kötü varlıklar, kötülük yapabilecek tabiatta insanlar. Bunlar madem ileride cinler gibi kötülük yapacaklar, ya Rabbi sen bunları neden yaratıyorsun şeklinde. İkinci gruptakiler de bu şekilde bir yorumda bulunmuşlar. Üçüncü grup alimler ise meselenin biraz daha kökenine inerek insanın yapı malzemelerini, yaratılışını bilmeleri sebebiyle meleklerin bu hususta bir tereddüt içinde bulunmalarından kaynaklandığını ileri sürmüşler. Yani insanların bir beden ve ruhtan yaratılacağını, bedenin toprak suretinde nefsi temsil eden bir varlık olduğunu, ruhun ise belki yüce bir varlık olduğunu, fakat nefsin bulunması, yani insanın içinde iyilik ve kötülük merkezi olarak iki ayrı kutbun bulunması sebebiyle bu iki kutbun hem insanın iç dünyasında devamlı mücadele edeceğini, hem de bu nefis engelini taşıyan insanların zamanla birbirleriyle mücadele edebileceklerini anlatma babından bir tereddüde düşmüşlerdir demektedirler. Gerçekten her üçü de olabilir. Yani her üçüyle ilgili de bir takım rivayetler, bir takım hadis-i şerifler var. Her üçü de İslam'ın genel prensiplerine aykırı şeyler değil. Fakat hangisi daha geçerlidir bilemiyoruz. Nihai olarak Allah-u Teala meleklerin bu tereddütlü sorularına karşı şöyle bir cevap verir. Sizin bilemeyeceğiniz şeyleri de herhalde ben bilirim. Evet, burada Allah meleklere kendi sonsuz kudretini, nihayetsiz ilmini hatırlatarak siz elbette bir takım şeyler biliyorsunuz, bir takım bilgi kırıntılarına sahipsiniz ama öncesiyle sonrasıyla her şeye sahip olan, her şeyin bilgisi yanında olan benim diyor Allah-u Teala. Kendi kudretini onların zaaf ve aciziyetlerini onlara bildiriyor. Bunun üzerine melekler hemen zaten yaptıkları tarzdan, duruştan geri adım atıyorlar ve "Ya Rab, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur." Evet, ilim, bilgi Allah'ın sahip olduğu, bütünüyle kuşattığı şeylerden bir tanesi. İnsanlar veya cinler veya başka varlıklar kendi bulundukları konuma göre farklı farklı seviyelerde bilgi sahibi olabilirler. Fakat her bilgi sahibinin üzerinde daha iyi bilen birisi vardır. Allah ise her manasıyla ilme, hikmete sahip olan yegane varlıktır. İlmin bütünü onun elindedir. Açığı gizlisi, küçüğü büyüğü, her türlü done, her türlü veri, her türlü bilgi, her türlü ilim Allah'ın elindedir. Dolayısıyla bir takım kutsi özellikleriyle melekler yüce varlıklar olsalar da levh-i mahfuzda veya bir takım kaderle ilgili daha fazla bilgi sahibi olma imkanlarına sahip olsalar da şüphesiz Allah'ın ilmi yanında meleklerin bilgisi çok zayıf, çok yüzeysel ve çok kısa kalmaktadır. Öncesiyle sonrasıyla ihatesi çok dar kalmaktadır. Onlar da bu kendi noksan ilimlerini yakinen hissetmişler bu cevap karşısında ve kendi eksiklerini itiraf ederek "Ya Rabbi, biz seni tenzih ederiz. İlmin kaynağı sensin, bize ilmi lütfeden sensin. Senin bildirdiğin dışında bizim bir ilmimiz yoktur" demek suretiyle kendi acziyetlerini itiraf etmişlerdir. Bu manada bütün alim insanlar, bütün hikmet ehli ilimde derinleştikçe aslında ne kadar cahil olduğunu fark eder. Kim ki ilmiyle böbürleniyorsa o aslında cahilin ta kendisidir. Çünkü Allah'ın yeryüzüne indirmiş olduğu ilmi bile tek bir insanın kuşatabileceği bir genişlikte değildir. Her insanın akıl seviyesi, hafıza seviyesi, zekası birbirinden farklıdır. Her insanın çapı birbirinden farklıdır, kapasitesi birbirinden farklıdır, bildikleri de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla melekler gibi zaman zaman insanın kendi acziyetini itiraf etmesi ve "Ya Rabbi, bana öğrettiklerin Sen başka benim bildiğim bir şey yoktur. Şüphesiz sen gerçek ilim ve hikmet sahibi yegane varlıksın diye itirafta bulunması şarttır. Bunu ne kadar çok tekrar ederse Allah ona bilmediği şeylerin kapısını açar. Değişik vesilelerle onun ilminin artmasına, hikmetinin artmasına vesile olur. Bu manada Allah-u Teala da İstediği, beklediği cevabı meleklerden alınca onlara şu mukabelede bulunuyor. Ben diyor, Hazreti Adem'i yaratacağım ve ona kendim şekil verip kendimden bir ruh üflediğimde de siz ona secde edeceksiniz. Gerçekten olayın bu safhası da çok ibretlidir. Şu yönden melekler hikmetini anlayamamaktan kaynaklanan bu sorularına cevap olarak Allah tarafından bu işin hikmetinin anlaşılması için, meselenin çözümlenmesi için bir takım yollara geçilmeden önce onlara belki de acziyetlerini, insan önündeki acziyetlerini de hissettirmek için secde emri vermiştir. Burada melekleri melek yapan, hatasız ve günahsız oluşlarının güzel bir örneği olması açısından melekler baştan anlamakta zorlandıkları, belki günah işlemesi, günah işleme potansiyeli sebebiyle küçük gördükleri o insana karşı secde etmeleri emredilince büyük bir teslimiyet gösteriyorlar ve secde emrine karşı gelmiyorlar. Fakat Allah'ın başka bir muradı daha var. O da cennette o güne kadar meleklerle beraber yaşayan şeytanın ortaya çıkması. İblis ismindeki şeytanın meleklerden ayrılmasını murad ediyor. Bazı kitaplarda İblis'in, yani şeytanın cennette yaşadığı, cennette yaşarken sahip olduğu bir takım üstünlükler sebebiyle cin olmasına rağmen meleklere hocalık yapacak kadar yüce bir makamı olduğu anlatılır. Fakat Allah-u Teala onu meleklerden farklı bir surette yaratmıştır. Şöyle ki cinler her ne kadar insan idrakiyle, gözüyle görülemeyen varlıklardan olsalar da mahiyet itibariyle meleklerden farklıdırlar. Allah melekleri nurdan yaratmıştır. Cinleri ise dumansız alevden, ateşten yaratmıştır. Dolayısıyla yaratılış itibariyle, yaratılış maddesi itibariyle cinler ile melekler birbirinden ayrılır. Bunun ötesinde cinler meleklerden yine farklı olarak insan tabiatına daha çok benzeyen bir şekilde hem iyilik hem de kötülük yapma özelliklerine sahiptir. Yani her cin günah da işleyebilir, kendini ibadete de yönlendirebilir, kulluğa da yönlendirebilir. Zaten Allah'ın secde emrine muhatap olunca şeytanın isyan edebilmesi, Allah'ın bu emrine karşı çıkabilmesi de cin olması sayesinde mümkün olmuştur. O eğer meleklerden bir melek olmuş olsaydı, onun Allah'a isyan etmesi, onun emrine karşı çıkması mümkün olamazdı. Bu olayda cennette yaşayan iblisin aslında bir cin olduğunu gösteren hadiselerden bir tanesidir. Biz meselenin bir ileriki safhası olan yaratılma faslına geçerken şu hadiseye işaret edelim. Bazı kitaplarda şöyle bir rivayet vardır. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yaratmak istediğinde bizim dört büyük melek olarak bildiğimiz Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselamı sırasıyla yeryüzüne gönderir. Onlardan yeryüzünden farklı farklı bölgelerden toprak getirmelerini ister. Bu büyük melekler yeryüzüne geldiklerinde önce Cebrail, sonra Mikail, sonra İsrafil aleyhisselam yeryüzü kendisinden onlara toprak vermek istemez. Bunun sebebi olarak da sizin benden alacağınız toprakla insan yaratılacak. O insan Allah'a isyan edecek. İsyan ettiği için cezalandırılacak, cehenneme girecek. Netice itibariyle benim bir parçam cehenneme girmiş olacak. Cehennemde yanmış olacak. Ben bunu vermek istemiyorum diyerek adeta nazlanır. Önce Cebrail aleyhisselama nazlanır, sonra Mikail ve İsrafil aleyhisselama. Hepsi o dünyanın söylediğine şaşırıp üzülerek belki de merhametle geriye dönerler ve Allah-u Teala'ya durumu arz ederler. Derler ki ya Rabbi, yeryüzü böyle böyle dedi, ne yapalım? Eğer emrin olursa biz gidelim tekrar o yeryüzünden bunu alalım derler. Allah-u Teala onları ikinci defa göndermez. Son olarak da Azrail aleyhisselamı yeryüzüne gönderir. Yeryüzü ona da aynı şekilde feryad-ı figanla merhamet etmesini, kendinden bir parça almamasını rica etmesine rağmen Hazreti Azrail onun gözyaşına adeta aldanmaz ve emir demiri keser hesabı yeryüzünün farklı bölgelerinden çeşitli tabiatlardaki toprakları alır ve Allah'ın huzuruna çıkar. Olan biteni kendisine anlatır ve emrini yerine getirmek üzere o topraklarda Allah-u Teala'ya takdim eder. Şimdi bu olay gerçekten bu şekilde olmuş mudur, olmamış mıdır? İşin bu kısmı ayrı. Belki benzer bir olay olmuştur. Belki tamamen sembolik bir anlatımdır. Fakat burada önemli olan husus şu. Allah-u Teala bu emri yerine getirmedeki başarısı diyelim veya fütursuzluğu sebebiyle Hazreti Azrail'e şu cevabı verir. Sen der, benim emrimi aziz tuttun. İşte yeryüzünün şikayetlerine rağmen, feryad-ı figanına rağmen onun üzerindeki topraktan aldın, bana getirdin. Ben de bu sebeple seni insanların ruhlarını kabz etmeye, onları öldürmek üzere vazifelendiriyorum der. Azrail aleyhisselam, ya Rabbi der, senin emrin benim başımın üstüne, ben bu vazifeyi yaparım, elimden geldiğince iyi yapmaya çalışırım. Fakat bir endişem var ki, benim kendi canlarını aldığımı gören insanlar bana düşman olurlar. İnsanın en büyük değeri canıdır, malıdır, evladıdır. Evladını, sevdiğini kendisinden ayırdığımı gören insan ya da kendi değer verdiği canını aldığımı bilen insan bana düşman olur diye korkarım der. Bunun üzerine Allah-u Teala da kendisine bir özellik verir, bir teselli verir. Der ki, merak etme, ben insanlara öyle sebepler halk edeceğim ki, öyle sebepler yaratacağım ki, senin onların canını aldığını unutacaklar. Yani bugünkü tabiriyle bir trafik kazası, falanca hastalık, filanca sebep, şuna üzüldü, buna şey yaptı, kalp krizi geçirdi. Aslında herkesin canını alan Hazreti Azrail olmasına rağmen onun ismi neredeyse akıllarda değil. Herkes bir sebebi bahane ediyor. Hazreti Azrail'in insanları öldürme vazifesini yerine getirdiği unutuluyor. Gerçekten bu manada Allah-u Teala'nın Hazreti Azrail'e söylemiş olduğu bu teselli de gerçekleşmiş durumda. Hazreti Adem'in topraktan yaratılma meselesi, topraktan nasıl yaratıldığı, kendisine nasıl ruh üflendiği meselesi inşallah bir sonraki programımızın konusu. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim. Gelecek programlarda kaldığımız yerden devam etmek üzere. Görüşmek üzere.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.